Ayrım 40.
İşte sorunun ruhu da burada. Demek ki ocaklardan, ateşten, 20 yıllık alışkanlıktan da güçlü bir şey vardı. Demek bütün felaketlerden, kıtlıklardan, işkencelerden, vebadan, cüzamdan ve o zaman insanların dayanamadıkları bütün o cehennem azaplarından daha güçlü, her şeyin üstünde, kalpleri yöneten, düşünceleri ışıklandıran bir kavramın varlığını kabul etmek gerekiyor. Şu ahlakı bozan demiryolu çağında buna benzer bir başka güç göstersenize bana. Vapur ve demiryolu çağı da denebilir ya, ben ahlaksızlığı öne alıyorum ama hak gözeterek konuşuyorum. Bana bugünkü insanları birbirine bağlayan ve o çağlar inancının yarı gücünde bir kavram göstersenize. Hala insanları saran bu ağın, bu yıldızın etkisiyle hayat kaynaklarının kurumaya yüz tutmadığını iddiaya cesaret edebilir misiniz? Hele refahı, zenginliklerinizi, kıtlığın seyrelmiş olmasını, taşıtlarınızın hızını karşıma çıkarmaya hiç kalkışmayın. Servet çok ama güç azalmış, bağlayıcı bir düşünce kalmamış, her şey gevşemiş, laçka olmuş, herkes çürümüş. Hepsi, herkes, hepimiz çürüdük. Bu kadar da yeter artık. Asıl sorun bu değil. Konuklara hazırlanmış yemek için bir emir versek nasıl olur saygıdeğer prens? Lebedev dinleyicilerin bazılarında ciddi bir öfke uyandırmıştı. Şunu da söylemek gerekir ki şişeler durmadan açılıyordu. Söylevini bağlayan yemek konusu hasımlarını hemen yatıştırdı. Lebedev bu sonuca ustalıklı bir avukat manevrası diyordu. Yeniden neşeli gülüşmeler başladı. Konuklar canlandılar. Bedenlerindeki ağırlığı gidermek ve taraçada gezinmek için masadan kalktılar. Yalnız keller Lebedev'in söylevinden oldukça rahatsız olmuştu. Son derece heyecanla ötekini berikini durdurarak bilime saldırıyor diyordu. Kırıtıp sırıtarak 12. yüzyıl yobazlığını savunuyor. Hem de bunu temiz kalple yapmadığı %100. Ama kendi evini nasıl kazandığını sorabilir miyim? General başka bir köşede aralarında ceketinin düğmesinden yakaladığı Petitsin'in de bulunduğu ayrı bir dinleyici grubuna ''Ben Apokalips'in gerçek yorumcusu olarak ölü Grigori Semyonovich Burmistrev'i gördüm.'' diyordu. İnsanın içine işlemesini biliyordu. Gözlüğünü takar, siyah deriden kocaman eski kitabını açardı. Göğsüne kadar ak sakalı, iki de hamiyet madalyası vardı. Sert, haşin bir tavırla söze girişirdi. Önünde generaller eğilir, kadınlar bayılıp düşerdi. Oysa bu sözü döndürüp dolaştırıp yemeğe getiriyor. Gel de anla artık. Generali dinleyen Petitsin gülümsüyor, bir yandan da sanki şapkasını almaya hazırlanıyordu. Ama ya karar vermediğinden ya da unuttuğu için bu niyeti boyuna geri kalıyordu. Ganya daha masadan kalkmadan önce içmeyi bıraktı, kadehini de önünden itti. Üstüne hüzünlü bir tavır gelmişti. Masadan kalktıktan sonra Rogojin'in yanına oturdu. Karşıdan bakılınca aralarından su sızmayan iki dosta benziyorlardı. Baştan birkaç kere usulca çıkmak isteyen Rogojin de şimdi hareketsiz, başını eğmiş, gitmek istediğini unutmuş gibi oturuyordu. Gece boyunca ağzına bir damla şarap koymamıştı. Boyuna düşünüyordu. Arada bir gözlerini kaldırarak herkesi süzüyordu. Şimdilik önemli bir şey beklediği ve bir süre daha gitmemeye karar verdiği anlaşılıyordu. Prens ancak 2-3 kadeh içmişti. Yalnızca neşeliydi. Masadan kalkarken bakışları Yevgeni Pavlovich'in bakışlarıyla karşılaştı. Biraz sonra görüşeceklerini hatırlayarak içten gülümsedi. Yevgeni Pavlovich ona başını salladı ve birdenbire o sırada gözünü ayırmadığı Ippolit'i işaret etti. Ippolit kanepede uzanmış uyuyordu. Yevgeni Pavlovich gizlemediği bir öfke, hatta nefretle, "Bu oğlanın ne işi var aramızda?" diye sordu. Kim bilir aklında ne muzırlık vardır gene. Ben de sizin bugün onunla pek ilgilendiğinizi fark ettim. Bilmem yanılıyor muyum Yevgeni Pavlovich? Şunu da ekleyin ki bulunduğum durumda nice nice düşünecek şeyim varken bütün akşam şu iğrenç surattan gözlerimi ayırmayışıma ben de şaşıyorum. Yo, yüzüne bir şey diyemezsiniz. Yevgeni Pavlovich prensi kolundan çekerek bağırdı. İşte bakın, bakın rica ederim. Prens yeniden şaşkınlıkla Yevgeni Pavlovich'i süzdü. 5. Dalıveren Ippolit, Lebedev'in konferansı biterken birisi dürtmüş gibi uyanıvermişti. Ürperdi, çevresine bakındı ve sarardı. Korku içinde gibiydi. Ama iyice kendine gelip her şeyi hatırlayınca yüzünde dehşet belirdi. Telaşla prensi elinden yakalayarak, "O ne?" diye bağırdı. "Dağılıyorlar mı yoksa? Bitti mi? Her şey bitti mi? Güneş doğdu mu? Saat kaç? Allah aşkınıza saat kaç? Sonra kederli, sanki uyumakla hayatının bağlı olduğu bir şey kaybetmiş gibi, uyumuşum, çok mu uyudum, dedi. Yevgeni Pavlovich yanıt verdi. 7-8 dakika kadar. İpolit hemen ona döndü. Birkaç saniye düşündü. Ya, o kadar demek. Ben... Üstünden son derece ağır bir yük kalkmış gibi rahat bir soluk aldı. Henüz hiçbir şeyin bitmemiş olduğunu, günün ağarmadığını, konukların masadan yemek için kalktıklarını anladı. Biten yalnız debedevin gevezeliğiydi. İpolit gülümsedi. Veremin kızıllığı iki parlak leke halinde yanaklarını alevlendirdi. Alaylı alaylı, ben uyurken dakikaları bile saymışsınız Yevgeni Pavlovich, dedi. Bütün akşam gözünüz üstümdeydi. Kaşlarını çatarak başıyla masanın önünde oturan Rogojin'i gösterdi ve prense mırıldandı. Rogojin ha? Onu şimdi düşümde gördüm. Sonra başka bir konuya atladı. Şey, bizim ünlü konuşmacı nerede? Lebedev nerede? Bitirdim anlattıklarını. Neler anlatıyordu? Prens, sizin bir kere dünyayı güzelliğin kurtaracağını söylediğiniz doğru mu? Baylar, diye bağırdı Hipolit. Prens dünyayı güzelliğin kurtaracağını öne sürüyor. Bense böyle sabun köpüğü gibi düşüncelere aşık olduğu için kapıldığını söylüyorum. Prens aşıktır baylar. Az önce buraya girer girmez bu kanıya vardım. Kızarmayın, yoksa size acımaya başlarım prens. Hangi güzellik dünyayı kurtaracakmış? Bana bunu kolye söylemişti. Siz içten bir Hristiyanmışsınız. Kolye sizin Hristiyanım dediğinizi söylüyor. Prens Hipolit'e dikkatle bakıyor, ses çıkarmıyordu. Hipolit birdenbire, ''Neden susuyorsunuz, yoksa sizi çok sevdiğimi mi sanıyorsunuz?'' dedi. ''Yok, böyle bir düşüncem yok. Beni sevmediğinizi biliyorum.'' ''Öyle mi? Dünden sonra da mı? Dün sizinle samimiydim. Beni sevmediğinizi dün de biliyordum. Sizi kıskandığım için değil mi? Her zaman böyle düşünürdünüz siz. Şimdi de öyle düşünüyorsunuz. Peki ama bunları niçin söylüyorum size? Biraz daha şampanya istiyorum. Doldurun keler.'' Size fazla içmek yasak Hipolit, veremem. Prens kadehi önünden aldı. Hipolit bir şey düşünmüş gibi karşı koymadı. Doğru, belki de derler ki... Ama vız gelir bana. Ne derlerse desinler, değil mi? Öyle değil mi? Sonra da varsın söylesinler, değil mi ama prens? Hem de sonra neler olacağından bize ne? Yalnız ben uyku sersemliğinden öyle... Ne korkunç bir düş gördüm. Şimdi hatırladım. Prens, belki sizi sevmiyorum ama böyle düşler görmenizi de istemem. Zaten sevmediğimiz insanın kötülüğünü istemek niye? Öyle değil mi? Ben de ne diye boyunu sorup duruyorum. Verin elinizi, var gücümle sıkayım. Ha şöyle. Ama siz gene de farkındasınız demek. Peki, bir daha içmem. Saat kaç? Gerçi ona da gerek yok. Saatin kaç olduğunu biliyorum. Saat geldi. Tam zamanıdır şimdi. O ne? Köşeye sofra mı kuruyorlar? Şu halde bu masa boş. Çok iyi. Baylar, ben... Ama bunların beni dinlediği yok ki. Prens, ben bir makale okumak istiyorum. Gerçi yemek daha çekici ama... Hipolit ansızın üst yan cebinden resmi zarflardaki gibi büyük kırmızı mühürle mühürlenmiş büyücek bir paket çıkararak masaya önüne koydu. Ondan böyle bir hareket hiç beklenmiyordu. Bu yüzden davranışı başka bir şeye hazırlıklı olan grupta toplu bir şaşkınlık yarattı. Yevgeni Pavlovich yerinde zıpladı. Ganya hızla masaya yaklaştı. Rogojin de işin ne olduğunu biliyormuş gibi hırçın bir öfkeyle masaya doğru yürüdü. O sırada yakınlarda bulunan Lebedev de geldi. Meraklı bakışlarını pakete dikti. Sorunu anlamaya çalışıyordu. Prens kuşkulu bir tavırla ''Nedir bu?'' diye sordu. Güneş görünür görünmez yatacağım prens. Namusum üzerine söz veriyorum. Yalnız bu paketi açamayacak mıyım sanıyorsunuz? Hipolit bunun çevresinde kim varsa küçümser bir bakışla süzerek sözlerini eklemişti. Prens onun ürperdiğini fark ederek topluluk adına hiçbirimiz öyle düşünmüyoruz dedi. Ne diye başkalarının bu düşüncede olduğunu sanıyorsunuz? Hem bu garip okuma işini de nereden çıkardınız? Nedir bunlar Hipolit? Çevresindekiler... ''Ne var, yine ne oluyor buna?'' diye soruyordu. Hepsi, bazıları ağzı dolu dolu yanına geliyordu. Kırmızı mühürlü paket, mıknatıs gibi herkesi çekiyordu. ''Ben bunları dün sizde oturmaya karar verdikten sonra yazdım prens. Bütün gün ve gece yazdım. Bu sabah da bitirdim. Sabaha karşı bir düş gördüm.'' Prens çekinerek sözünü kesti. ''Yarına bırakırsak daha iyi olmaz mı?'' Hipolit sinirli bir gülümsemeyle, ''Yarın çok geç olacak.'' dedi. Gene de üzülmeyin, 40 dakikada, en çok 1 saatte okuyup bitiririm. Bakın, hepsi nasıl ilgilendiler, mühre bakıyorlar. Yazdıklarımı böyle paket edip mühürlemesem kimse dönüp bakmazdı bile. İşte size gizliliğin etkisi. Ne diyorsunuz, açalım mı, açmayalım mı baylar? İpolit bunları garip gülüşü ile gözleri parlayarak bağırmıştı. Sır, sır, prens, artık çok geç alacak sözünü kimin söylediğini hatırlar mısınız? Büyük, güçlü Apokalips'in meleği ilan ediyor bunu. Yevgeni Pavlovich kendisinden beklenmeyen bir sesle "Okumasak daha iyi olur," diye bağırdı. Bu tavrı bazılarının pek garibine gitti. Prens de elini paketin üstüne koyarak bağırdı. "Okumayın." Birisi "Ne okuması? Şimdi yemek yenecek," dedi. Bir başkası "Makale mi? Bir dergi için mi?" diye sordu. Üçüncüsü "Belki can sıkıcı bir şeydir," diye ekledi. Başkaları okunacak şeyin ne olduğunu sorup duruyorlardı. Ama prensin bozguna uğramış tavrı İpolit'i de korkuttu. Morarmış dudaklarında çarpık bir gülümsemeyle korka korka prense "Yoksa okumasam mı?" diye fısıldadı. Toplulukta bulunanların yüzlerini, bakışlarını inceleyerek bir gözden geçirdi. Sonra sanki çevresinden destek bekliyormuş gibi "Okumamalıyım, öyle mi?" diye mırıldandı. Prens'e dönerek ilave etti. Siz de korkuyor musunuz yoksa? Prens tavırlarında gitgide artan bir değişme içinde neden diye sordu. İpolit birisi sandalyesini çekmiş gibi fırladı. İçinizden birinde bir 20 kopek var mı ya da başka bir para? Var. Lebedev hemen parayı uzattı. Bir an zaten hasta olan İpolit'in delirdiğini sanmıştı. İpolit aceleyle "Vera Lukyanovna" diye Lebedev'in kızına seslendi. "Parayı alıp yazı tura atın. Tura gelirse okunsun." Vera korka korka paraya, İpolit'e, sonra da babasına baktı. Paraya bakmaması gerektiğini düşünerek başını kaldırdı. Attı, tura geldi. İpolit alın yazısına boyun eğmek zorunda kalıp ezilmiş gibi fısıldadı. "Okunacak." Kendi idam kararı da onu bu kadar sarsabilirdi ancak. Yarım dakika kadar sustu. Sonra aynı umursamaz tavırla çevresini süzüp birden silkindi. "İyi ama ne oluyor? Parayı atan ben miyim?" Birden içten gelen bir şaşkınlıkla prense döndü. Doğrusu bu şaşılacak bir psikolojik özellik. Sonra canlanarak tekrarladı. Bu akla sığmaz bir özellik prens. Kaydedin bunu. Siz galiba idam cezasıyla yakından ilgileniyormuşsunuz. Bana öyle dediler. Aman tanrım, ne anlamsız saçmalık. Kanepeye oturdu. Dirseklerini masaya dayayıp başını ellerinin arasına aldı. Üstelik ayıp da. Birden hırsla başını doğrultarak ayıp filan vız gelir bana dedi. Paketimi açıyorum baylar. Bunu ansızın verdiği bir karar gibi bağırarak söylemişti. Gene de hiç kimse okuyacaklarımı dinlemek zorunda değildir. İpolit heyecandan titreyen elleriyle paketi açtı. İçimden ince yazı ile doldurulmuş birkaç yaprak mektup kağıdını çıkardı. Önüne yayarak düzeltmeye başladı. İşlerinden bazıları neymiş bunlar, ne okunacakmış diye homurdanıyor, kimisi de ses çıkarmıyordu. Ama hepsi de oturmuş merakla, hem de herhalde olağanüstü bir şeyler bekliyorlardı. Korkudan ağlayacak hale gelen Vera babasının sandalyesine yapışmıştı. Kolya da aynı korku içindeydi. Lebedev birden yerinden kalktı. Mumları alarak okurken aydınlık olsun diye İpolit'in yanına sürdü. İpolit nedense "Baylar, bunun ne olduğunu şimdi göreceksiniz," dedi. Sonra okumaya başladı. Zorunlu açıklama. Başlık: Aprismoi le deluc. Dipnot: Benden sonra tufan. İpolit ateşe dokunmuş gibi birdenbire haykırdı. Of be, bu kadar anlamsız başlık olur mu? Bana bakın beyler, belki de bütün bu okuyacaklarım incir çekirdeğini doldurmayacak saçmalıklar. Buraya gelişi güzel bazı düşüncelerim aktarılmıştır, o kadar. Bunda esrarlı ya da yasak bir şeyler bulmayı umuyorsanız, kısaca, Ganya, bari giriş yapmadan başlayın şuna, diye kesti. Başka biri de "Amma uzattın yahu," diye katıldı. O zamana kadar ses çıkarmayan Rogojin de laf attı. "Çok konuşuyorsun." İpolit ona döndü. Bakışları karşılaşınca Rogojin acı, alaycı bir biçimde sırıttı. Sonra tane tane şu garip sözleri söyledi. "Bu iş böyle yapılmaz delikanlı, böyle yapılmaz. Rogojin'in ne demek istediğini kimse anlamasa da sözler herkeste garip bir etki uyandırdı. Herkesin kafasından ortak bir düşüncenin rüzgarı esmişti. Bu sözler özellikle Hipolite dehşetli bir etki yapmıştı. Birden soluğu tutuluvermese bir çığlık koparacağı %100'dü. Bir süre konuşamadı, güçlükle soluyarak Rogojin'e baktı. Sonunda tıkanarak heyecanla, "Demek bu sizdiniz, öyle mi?" diye kekeledi. Rogojin şaşırarak, "Neydi, neydim ben?" dedi. Hipolit kızardı, birdenbire kapıldığı öfkeyle sert sert, "Siz geçen hafta gece 2'ye doğru bana gelmiştiniz. Hani size geldiğim sabahın gecesi. Hadi söyleyin, doğrusunu söyleyin." "Geçen hafta gece mi? Sen delirdin mi delikanlı?" Delikanlı bir şeyler düşünüyormuş gibi işaret parmağını alnına götürerek bir an durdu, ses çıkarmadı. Ama solgun, korkudan çarpılmış gülümsemesi ansızın kurnazca zafer kazanmış bir ifadeyle ışıklanır gibi oldu. Sonunda fısıldar gibi hafif bir sesle ama içten bir inançla "Bu sizdiniz." diye tekrarladı. "Siz geldiniz. Pencerenin önünde, sandalyede sessizce bir saat kadar oturdunuz. Belki daha da çok. Saat 1'de, 2'de bendeydiniz. 3'e doğru kalkıp gittiniz. Bu sizdiniz. Siz, siz. Beni niçin korkuttunuz? Niçin bana acı vermeye geldiniz? Anlamıyorum. Ama sizdiniz." Korku ürpertisi henüz geçmediği halde bakışlarında sonsuz bir nefret parlıyordu. "Şimdi her şeyi öğreneceksiniz baylar. Ben... Dinleyin." Hipolit yeniden telaşla kağıtlarına sarıldı, yapraklar dökülüp saçıldı. Onları toplamaya çalışırken kağıtlar da elleriyle birlikte titriyordu. Bir süre kendini toparlayamadı. Rogojin yavaş sesle, "Ya çıldırdı ya da sayıklıyor," diye mırıldandı. Sonunda okumaya başladı. Beklenmedik makalenin yazarı daha baştan tıkanıyor, düzensiz, bağlantısız biçimde okuyordu. Ama sesi gittikçe güçlendi. Okuduklarına uyar bir hava kazandı. Ancak arada bir oldukça güçlü bir öksürük okumasını kesiyordu. Makalenin yarısında Hipolit'in sesi büsbütün kısıldı. Okuma boyunca artan heyecanı, dinleyiciler üzerinde uyandırdığı garip etki, makaleyi bitirirken son dereceyi bulmuştu. Makale şöyleydi. Zorunlu açıklama. Aprismoi ledeluk. Dün sabah bana prens gelmişti. Söz arasında beni Sayfiye'ye, köşküne taşınmaya kandırdı. Bu konuda üsteleyeceğini biliyordum. Sayfiye de kendi söyleyişiyle insanlar ağaçlar arasında ölmenin daha kolay olacağını, hiç sakınmadan söyleyeceğine de emindim. Ama o bugün ölmek sözünü kullanmadı da yaşamanın daha kolay olacağını belirtti. Bugünkü durumunda hepsi bir kapıya çıkar zaten. Dilinden düşürmediği ağaçlarla neyi kastettiğini, ne diye bu ağaçları durmadan önüme sürdüğünü sorunca şaşkınlıkla öğrendim ki, sözde ben kendim o akşam Pavlovsk'a son olarak ağaçlara bakmak için geldiğimi söylemişim. Ben 2 haftalık bir süre kaldığına göre ölmek için ağaçlar altında olmaya ya da pencereden kerpiçleri seyretmeye önem vermenin boş olduğunu söyleyince prens ona da hak verdi. Ama ona göre yeşillik, temiz hava, bende %100 bir değişiklik yapacak, heyecanım, düşlerim değişecek, hafifleyecekmişim. Ben yine gülerek bir materyalist gibi konuştuğunu söyledim. Prens gülümsedi. Her zaman materyalist olduğu yanıtını verdi. Hiç yalan söylemediği için sözlerinin değeri vardır. Gülümsemesi de pek güzeldir. Prense şimdi daha dikkatle baktım. Onu artık sevip sevmediğimi bilmiyorum. Zaten bununla uğraşacak vaktim de yok. Ona karşı bir aydır süren nefretimin son ay içinde yatışmaya başladığını belirtmeliyim. Kim bilir, belki Pavlovsk'a gelişim de özellikle onu görmek içindi. Şu halde odamı niçin terk ediyorum? Ölüme mahkum olduğuma göre yattığım köşeyi bırakmamalıydım. Kesin kararımı vermeyip son dakikaya kadar beklemeyi göze alsam, elbette odamı bırakmazdım. Ölmek için Pavlovsk'a gelme önerisini kabul etmezdim. Elimi çabuk tutup bu açıklamamı ne yapıp edip yarına kadar bitirmeliyim. Okuyup düzeltecek zamanım da olmayacak. Yarın prense ve evinde bulacağımı tahmin ettiğim birkaç tanığa okuyacağım zaman bakarım. Burada tek bir sözcük bile yalan yazılmayacağına göre, bu son ve kusursuz bir gerçek olacağına göre, okuduğum sırada üzerinde nasıl bir etki uyandıracağını şimdiden merak ediyorum. Bu son ve kusursuz gerçek sözleri yersiz oldu galiba. Çünkü ne 2 hafta için yalan söylemeye ne de 2 hafta için yaşamaya değer. Bu da yalnız doğruyu yazacağımın en iyi kanıtı. Not, hatırımda kalsın. Acaba bu dakikada, daha doğrusu bazı dakikalarda tam olarak aklım başımda mı benim? Bana kesinlikle söylendiğine göre veremliler hastalığın son döneminde bazen geçici bir deliliğe düşerlermiş. Yarın okuma sırasında dinleyicilerde nasıl etki uyandığını incelemeli. Bu sorun esaslı biçimde bir sonuca bağlanmalı. Yoksa hiçbir şeye başlamak imkanı olmayacak. Sanırım az önce saçma bir şey yazdım. Ama dedim ya, düzeltmeye zamanım yok. Ayrıca bu yazılarımda her 5 satırda bir yanıldığımı fark etsem bile tek bir satır düzeltmeyeceğime kendi kendime söz veriyorum. Yarın okuma sırasında düşüncelerimdeki mantık akışını izlemek, yanlışlarımı fark etmek, bütün bu 6 ay içinde bu odada düşündüklerimin doğru mu yoksa hezeyandan mı doğduğunu anlamak isterim. Daha 2 ay önce şimdi olduğu gibi odamı temelli bırakmak, Meyer'in duvarından ayrılmak zorunda kalsaydım buna pek üzülecektim. Oysa şimdi hiçbir şey duymuyorum. Gene de yarın odayı da duvarı da sonsuza dek bırakıyorum.